Ayrım 35.
Sayfa 432. En nihayet Marx gerçekleşmemiş hayalleri için çaresizce ağlıyordu. İyi, zengin ve saygın ailelerin oğullarının ateist konuşmalar ve bizzat krala yöneltilmiş isyanlar yüzünden hapishaneye girdiklerini duyuyordu. Onların zavallı anneleri ve kız kardeşlerinin namuslarına sonsuza dek leke sürülmüştü. Yoksa onu da böyle bir kader mi bekliyordu? Zavallı babamız, mezarında rahat uyuyamıyor. Benim bildiğimi eğer o da öğrenseydi ikinci kez ölürdü, diyordu korkunç bir şekilde Karla. Maalesef hukuk danışmanı bir daha asla yaşamayacaktı ve artık asla Bay Kraliyet Bakanı Karl Heinrich Marx diye biri olmayacaktı. Ne Rothschild ne de Prusya Sarayı'ndan herhangi bir bakan, Fors taşıyan faytonuyla Pressburg doğumlu Henriette'in oğlunun zengin evinin önünde durmayacaktı. Karl eğer düzelip aklını başına almazsa ve annesiyle Simenon Strasse'ye çıkmazsa Henriette utanacaktı. Karl'ın bankada 100 kuruşu bile yoktu ve ihtiyar kadın kocasının ölümünden sonra bir tek bağ bile satın alamamıştı. Tüm bunları düşündükçe Henriette can sıkıntısı ve hayal kırıklığına kapılıyor ve ağlıyordu. Küçük dulluk şapkasının altından beyaz saçları gözüküyordu. Hayır, Karl ailesinin beklentilerini gerçekleştirememişti. Annesi böyle bir oğul istemiyordu. Jenny bu arada dinlenmek ve sağlığını düzeltmek için bir kız arkadaşına gitmişti. Onunla birlikte ihtiyar Westfalen'de. Montini hastaydı. Kitap dükkanının pencerelerinin kepenkleri sıkıca kapatılmıştı. Karl Bonn'a Bauer'in yanına gidene kadar kalan zamanını dolaşmakla geçirmeye karar verdi. Huzursuzluklardan yorgun düşmüştü. Yine yalnız olmayı ve özgürce araştırabilmeyi istiyordu. Gezgin üniversiteli çantasıyla Mozel kıyılarındaki patikalardan Rene doğru yola koyuldu. Güneş ve ormanlar ona ışıklı ve neşeli günler vaat ediyordu. Frankfurt'taki işçinin şarkısını ıslıkla çalarak ve acı puroları birbiri arkasına içerek hava aydınlanmaya başladığında Trier'i terk etti. Tanrı nimeti Ren ülkesi. Güzel haşhaş çiçekleri nehirlerin kıyılarını süslüyordu. Tepelerde bağlar kıvrılıyordu. Ovalarda altın nehir uzanıyordu. Mozel sessiz ama Ren değişken ve oynaktı. Suları yeşil, dibi taşlı ve delik deşikti. Bunca destana mekan olmuş başka bir nehir daha yoktur. Aynı anda hem neşeli hem karamsar bir nehir. Tıpkı Nibelungların ve Lorelia'ların nehri gibi. Kısa ağaçlı ve göz gözü görmez ormanların içinde efendilerin malikaneleri yükseliyordu. Tepelerin zirvelerindeki çiftlikler, yaşlanmak istemeyen şatolar ve feodallerin nöbetçi kuleleri yükseklik avlularla çevriliydi. Köpek kulübelerinin, kümeslerin ve taraçaların ötesinde yamaçlarda bir yerlerde köyler kurulmuştu. Efendilerin inekleri düzgün boyunlarında çanlar taşıyorlardı, besili ve parlaktılar. Efendilerin atları deli ve şımarıktı. Ayrıca özenle bakılmışlardı. Zenginlerin domuzları semizdi. Köylüler efendilerin topraklarında kiracıydı. Küçük çapta bağcılık yapıyor, ağır vergiler ödüyorlardı. Hepsi de karamsar, pis, zayıf ve açtı. Ren kıyısındaki şarkılar eşsizdi. Üzüm toplamanın ve hasat bayramının dansları unutulmazdı. Kış akşamlarında açlık ve soğuk kapıyı çalınca köylülerin ağıtları hüzünlü ve uzun olurdu. Tanrı nimeti Ren ülkesi. Burada sonsuz topraklar, bahçeler ve şato sahiplerine karşı yoksullar gırtlaklarına kadar borca gömülüydü. Ama Tanrı köylüleri uzun ömür vermiyordu. Altın taşıyan sıcak ovanın insanların kanı sıcaktı. Renli büyük toprak sahipleri misafirperver, düşük çeneli ve kontrolsüz davranışlı insanlardı. Avlanmak, balık tutmak, ormanlarda ve dik tepelerde at koşturmak en sevdikleri eğlenceydi. Oysa feodal efendi eğer bir köylüyü korunmuş bir ormanda izinsiz ağaç keserken hatta kuru dalları bile toplarken yakalasa o köylüyü çok ağır bir bedel beklerdi. Hesaplaşma kısa sürerdi. Yalvarmalar boşunaydı. Efendi kölesini çizmeyle tekmeler, sonra suçlu sopalarla dövülür, bazen de bir ağaca bağlanır veya bir dala asılırdı. Renkli toprak ağları çabuk patlayan insanlardı ve tüm Alman kanunları asırlardan beri onların mülklerini korurdu. Suçlular için af yoktu. Dünyada gam çok. Renk kıyılarının köyleri hüzünlüydü. Ormanların çevresinde veya nehrin zümrüt kumları üzerinde oynayan köylü çocukları ihtiyarlar gibi hüzünlüydü. Oysa çevrelerindeki doğa öyle cömert, öyle bereketliydi ki. Ama mutluluk buradaki toprak kiracısını, borca batmış küçük köylüyü es geçmişti. Bu ekmek, şarap ve orman ülkesinde köylü açlıktan ölüyordu. Burada toprak ağası yoksulların ısınmak için kullanabileceği tek yakıt olan kuru çalıların başında bile nöbet tutuyordu. Burada biriyle tanışmak seni memnun edecektir diye yazıyordu Karl'ın yeni dostu Moses Hess, arkadaşı Auerbach'a. Bu insan da bizim arkadaşlardan, beni çok derinden etkileyen biri. Ben de aynı alanda çalışmış olmama rağmen yine de hayretler içinde kaldım. Kısacası sen en büyük, günümüzde yaşayan, belki de tek gerçek filozofla tanışmaya hazır olmalısın. Bu adam hem basında hem akademik kürsüde etkin bir konuma gelecek ve tüm Almanya'nın dikkatini üzerine çekecek. Titiz araştırmalarıyla sadece Strauss'u değil Feuerbach'ı da geride bırakıyor. Bu sonuncusu da yabana atılır gibi değil. Bond'a mantık dersleri verirken orada olabilme imkanım olsaydı onun en dikkatli dinleyicisi olurdum. Her zaman böyle bir insanın felsefe hocam olmasını istemişimdir. Gerçek felsefe konusunda ne kadar bilinçsiz olduğumu şimdi anlıyorum. Ama sabır, hep bir şeyler öğrenirim. Doktor Marx, benim tanrımın ismi bu, henüz çok genç, yaşı 24'ten fazla değildir. Orta çağın dinine ve politikasına son darbeyi o indirecektir. Derin felsefe bilgisini en ince zeka ile uyum içerisinde yaşatıyor. Rousseau, Voltaire, D'Holbach, Lessing, Heine ve Hegel'in aynı kişide birleştirildiğini düşün. Birleşmiş diyorum, basitçe karışmış değil. İşte Doktor Marx bu. Genç adam mektubu gönderdi ve sen meydanına doğru yürüdü. Önceki akşam orada yeni arkadaşlarla görüşmek üzere sözleşmişlerdi. Marx'ın George Young ve önemli toplantı için Dresden'den özellikle çağırdıkları Ruge ile birlikte gelmesi gerekiyordu. Ren gazetesi, Rheinische Zeitung konusu daha fazla ertelenmeyi kaldıramazdı. Yazıların planını ve katkıda bulunacakların listesini konuşmaları gerekiyordu. Bond'dan gelmiş olan Karl sabahtan beri Bauer'le birlikte şehirde dolaşıyordu. Her şeyde kendince tarihin simgesini taşıyan özellikler buluyordu. Marx az tanıdığı şehirleri incelemeyi seviyordu. Ünlü katedralin yanından geçerken iki arkadaş ölümcül ateist zehirle dolu izlenimlerini vurgulamadan edemediler. Ama Karl muhteşem gotik mimariye değer veriyordu ve bu tavrıyla hiçbir şeyle barışık olmayan Bauer'i kızdırdı. İşgal günlerinde bu taş kutusunu hayvan barınağına çeviren Fransızlara müteşekkirim. Bu dini yapı başka hiçbir işe yaramıyor. Senin arzunu devrimden sonra yerine getireceğiz diye şaka yaptı Marx. Ama ben böyle büyük bir yerin halka dans salonu olarak tahsis edilmesini teklif ederdim. Orkestra balkona yerleştirilir, katedralin saman için kullanılmasındansa insan için kullanılması daha iyi olur. Aslında geleceğin şehir yönetimi nasıl uygun görürse öyle kullansın. Ren'in üzerindeki merkez köprünün yakınlarına panayır kurulmuştu. Panayır gürültülü, rengarenkti ve orta çağın kaba görüntüsüne sahipti. Halk eğlencelerine, sokak keşmekeşi ve renkliliğine düşkün olan Karl, Bauer'in Rubens'in evini görme teklifini kesin bir şekilde reddetti. Köln sokaklarındaki arabalar gibi gürültü koparan bir atlı karıncanın sesi genç bilim adamlarını dönen oyuncağa yöneltti. Marx hemen karton ve kilden yapılmış olan alacalı bir atın üstüne atladı ve diğer yolcuların çığlıkları ve bağırışmaları altında atını dört nala koşturdu. Üçüncü döneme işte Bruno dayanamadı ve o da parlak kırmızı küçük bir dananın üzerine atladı. Ama başı döndü. Acıklı bir ses tonuyla durmaları için yalvardı. Karl memnun olana kadar döndükten sonra tatlı bir baş dönmesiyle hafifçe sallanarak arkadaşını atış poligonuna doğru sürükledi. Orada ikisi de 10 kez art arda bir kentaura ve bir şeytana boşuna nişan aldılar. Kentaur Yunan mitolojisinde yarı at yarı insan bir tanrı. Hiç isabet ettiremediler. İkisi de kılıç dövüşünde ustaydı ama silah kullanmada çok kötüydüler. Sonra bir panayır barakasında bira içtiler, evcil bir ayıyı bal peteğiyle beslediler, eşeklerle yarıştılar, eşekleri yerinden kımıldatmak için kuyruklarından çekiyorlardı, vals yaptılar ve yerli genç kızların ayaklarına bastılar. En sonunda iki seanslık akrobatik gösteriden sonra hayretlere düşen kalabalıktan sıvıştılar. Oldukça sevecen olan kalabalıktan kurtulduktan sonra sen pazarına doğru koştular, oldukça gecikmişlerdi. Ama Karl halinden öyle hoşnuttu ki tüm yol boyunca hafifçe dans edip sarhoş taklidi yaparak bir şarkı mırıldandı. Az kalsın ellerinde İncil'le katedralden dönen bürgerlere çarpıyordu. Köln'lü burjuvalar dindardı. En sonunda Sen Pazarı'na ulaştılar ve bahsedilen restoranı buldular. Girenleri ilk kucaklayan kişinin Fritz Schlag olması Karl'ı çok şaşırttı. Evet, bu oydu. Hemşeriler görüşmeyeli birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen insanın Schlag'ı tanımaması mümkün değildi. Aynı pembe yüz, düzenbaz gözlerinde aynı iki yüzlü yağcılık, zevk düşkünü dudaklarında ve boyalı kedi bıyıklarında aynı kibarlık. Kendinden daha emin görünüyordu ve daha da şişmanlamıştı. Parmağında yeni bir yüzük vardı, büyük, pırlantalı, ağır bir yüzük. Mor hırkasının üzerindeki zincir de kendince büyümüştü ve daha bir parlıyordu. ''Senin de bu gazetede çalışman beni öyle çok sevindiriyor ki'' dedi ve fısıldayarak ekledi. ''Hiç şüphem yok Karl, bir süre sonra yönetmen koltuğu sana ait olacak.'' Marx bir anlam veremeden susuyordu. Evet, sen bilmiyorsun. 2 yıldan fazla bir süreden beri evliyim. Bir varisim var, erkek. Spinoza gibi zeki. Tabii ki paracıklarım da var. Aktris Çılak ve Oğlu şirketi. Nasıl buldun? Diyerek parmağındaki yüzüğü çevirdi. İnsan nasıl yaşayacağını bilmeli. Hayat demiryolu inşa etmek gibi bir şey. Hesaplamak, önceden sezmek gerekiyor. Umut verici ortaklar gerekiyor. Mutfak eşyaları üreten fabrikanın sahibi Schwarz'ın ailesini hatırlıyor musun? Benim karım işte o, aynı Gertrude'a. Merhum firma sahibinin yeğeni. Sana gizli olarak söylüyorum, miras beklenenin çok üstünde çıktı. Tabii ki Dravoma da öyle. Güzel, ama bizim gazetemizde senin ilgin ne diye Kar sözünü kesti onun yüzsüzce gevezeliğine sinirlenerek. Çok dolaysız bir ilgim var. Yeni basın organlarını finanse eden asıl hissedarlar Bay Kamphausen ve Bay Hanseman benim şeflerimdir. Sana bir sır vereceğim. Bir yıl bile geçmeden ben onların şirketinde eşit bir ortak olacağım. Onlar girişken ve cesur iş adamları. Ama Fritz Schlag da tembel değil. İngiltere'de öyle işler bağlamışım ki aslında görünüşe göre bu hiç de senin ilgini çekmiyor. Yazık, çok yazık. Şimdilik beni buraya ortaklar kurulu gönderdi. Bay Jung ve Oppenheim de beni iyi tanırlar. Küçüklüğünden beri sahip olduğu boyun eğme duygusuyla yanından geçen iki genç adama eğildi. Onlar da ona altı çizilmiş bir küçümseyişle cevap verdiler. Sanayi aristokrasisinin gönderdiği temsilci hoşnutlukla karşılanmıyordu. Kısa bir süre sonra Arnold Ruge de geldi. Ruge uzun uzun, sıcak ve saygılı bir şekilde Karl'ın elini sıktı. Sevgili Marx, ben senden 16 yıl daha yaşlıyım dedi. Alman yıllıklarının yönetmeni ama senin yazılarını okuyunca hemen olağanüstü yetenek ve düşünce olgunluğunu fark ettim. Sen hayatın boyunca çok uzun bir yol kat edeceksin. Caka satan ve hafifçe yuvarlanmış göbeğinin üzerindeki süslerle oynayan Schlag oraya toplananlara tasarlanan işin özelliklerini anlatmaya koyuldu. Biz diye başladı, Alman sanayicilerinin en güçlü iki üyesinin ve ortaklar kurulunun temsilcileri olarak bu işin Prusya hükümetiyle ciddi çatışmalara neden olmasını istemiyoruz. Kesinlikle hayır beyler. Çoğunluğun arzusu böyle bir şeyin olmaması yönünde. Bizim gazetemiz saygın ya da sıradan tüm okurlarına tutumluluğun prensiplerini, finansmanların yönetimini ve demiryolları ağının gelişmesi gerektiğini hissettirmeli. Burada Fritz zafer kazanmış bir insanın bakışlarıyla herkese baktı ve tüccar aileden gelmesinden dolayı saygı duyduğu Moses Hesse özel bir sevgiyle gülümsedi. Gümrük tarifelerinin azaltılması, posta tarifesinin düşürülmesi, gümrük birliğine üye olan devletler için ortak bir bayrak, ortak konsolosluklar ve bunun gibi şeyler. Siz bunları benden daha iyi bilirsiniz. Bunlar üzerine çalışılmalı. Biraz özgürlük, biraz politik taktikler ama her zaman dikkatli olmaya gayret etmek. Ben kendim de okul arkadaşım Marx hatırlayacaktır herhalde. Ben de beyler, tıpkı sizin gibi isyancılığa ve Jacobenliğe yatkınımdır. Her sanayici biraz da devrimcidir. Sözün burasında kahkahalar patladı ama Fritz bundan dolayı çekinecek türden bir insan değildi. Bence yeryüzü insana en güzel çiçekleri koparıp onlardan zevk alması için verilmiştir. Ama bu neredeyse bizim büyük alanı Schmidt gibi düşünüyor diye bağırdı Karl. Fritz, sen egoistler için kendi incinini yaratabilirsin. Affedersin Marx ama daha önemli işlerim var dedi kendisine iltifat edildiğini düşünen Fritz ve kendisine düğün hediyesi olarak verilen üzeri renkli taşlarla kaplı saati çıkardı. Sonra da gazetenin yeni ortaklarını en yakın bir zaman içerisinde muhteşem bir öğle yemeğine davet edeceğini söyleyerek toz oldu. Ama ne kötü ki dedi Karl'ın yanına oturan Ruge, yaşamın dalgası seni gittikçe saf felsefeden uzaklaştırıyor. Sen kendini politik savaşın ateşine atacaksın, renk gazetesi meşale görevi üstlenebilir, dikkat et de yanma. Sansür kanunları üzerine yazdığım yazı bir giriş. Şimdilik pek neşeli değil tabii ki diye konuştu Karl kendi işlerini düşünerek. Emin ol ki er veya geç yabancı bir ülkede de olsa ben onu yayınlayacağım diye kesin bir şekilde söz verdi Ruge. Ama söyle dostum, Bonn Üniversitesi ve kürsü savaşından tamamen mi vazgeçtin? Eğer bir neden olsaydı şeytanın kendisiyle bile savaşırdım. Ama Alman kürsüsü devrimci bir ruh için bir tabut. Üniversiteyi anlatmak için Terst'in sözlerini kullanmalıyım. Yumruk kavgası ve ahlaksızlıktan başka hiçbir şey yok. Eğer askeri hareketler uygulamazsan ahlaksızlıklarla karşılaşırsın. Leş kokusu ve can sıkıntısı. Konuşanların yanına Bauer, Jung ve Hess geldi. Gazetede Tanrı'ya karşı öyle bir patırtı koparacağız ki dedi Bruno. Tüm melekler korkup kendilerini ele verecekler ve birbirleriyle yarışırcasına yeryüzüne atlayıp af dileyecekler. Öyle görünüyor ki özgürlüğümüzü kazanmak kolay olmayacak dedi Karl. Ama saldırmayı öneriyorum. Evet, saldırı diye devam etti sevinen Hess. Gökyüzüne saldırı diye bağırdı Bruno. Yeryüzüne saldırı diye düzeltti Marx. Jacobi'nin izinden yürüyelim. Söylediklerine göre dört soruyu okuyunca kralın pankreası sinirden patlayacakmış. Bu Doğu Prusyalı cesur bir delikanlı. Takma adını altındaki gerçek ismi hemen buldum. Bu Jacobi, bizim eski savaşçımız diye yine ekledi Hess. Sansür baskılarının azaldığı şüpheli ama geri çekilmeyeceğiz diye ekledi Karl. Marx yaşamının yeni bir sayfasına başlıyordu. Bütün dikkati Ren gazetesi üzerinde yoğunlaşmıştı. Şimdiye dek hiç sorulmamış sorular sordu, yeni kaygılar uyandırdı. Ruge genç arkadaşının esnek ve sonsuz zekasına hayran kalmaya devam ediyordu. Bahardan itibaren Karl'ın yayınlamaya başladığı yazılar olağanüstü bir ışık taşımaya, vuruşan kılıçlar gibi parlamaya başlamıştı. Basın özgürlüğü, burjuvazi ve devletin içine düşebileceği ilk hendek. Sansürün kaldırılacağına dair verilen sözler, kralın ve hükümetin basın özgürlüğü hakkında konuşan herkese acımasızca takibi almasını engellemiyordu. Marx kılıcını kaldırdı. Anayasaya giden yol basın özgürlüğünden geçer. Sansürün tek radikal tedavisi onun ortadan kaldırılmasıdır diye ilan etti Marx. Ruge ve Jung arkadaşlarının cesaretinden dolayı tebrik ettiler. Karl'ın Ren gazetesinde yayınlanan yazıları oldukça cesurdu. Savaş başlamıştı. Bu arada Karl gezginlik yapıyordu. Gürültülü Köln'den sakin Bonn'a gidiyordu. Bonn'da Trier için kalıyordu. Trier'de ise dostu Ludwig von Westphalen ölmek üzereydi. Jenny bunu kabullenmişti ve üzüntü içerisindeydi. Karl oradan hızla yine Köln'e koşuyordu. Redaksiyon işleri artık onun yokluğunu kaldıramıyordu. Aylar iş heyecanı ve hayal kırıklıkları içerisinde ve binlerce başlı korkunç yaratıkla Prusya monarşisiyle sürekli savaşarak geçiyordu. Unutulmaz olan mutlu günlerdi. Sonbahar. Ren kıyıları için pembe mavi, zarif, sakin bir mevsim. Üzüm, şeftali ve elma dolu arabalar sabahları gürültüyle şehre giriyor ve Karl'ı uyandırıyorlardı. Sokaktan gelen gürültüyle uyanan Karl, çıplak ayaklarını kızgın kızgın yere vurarak pencereye gitti. Pancurları daha sıkı kapattı ama yine de uyuyamadı. O kadar çok yeni düşünceleri ve sorunları vardı ki masasının üzerinde her zamanki gibi kitaplar ve sık yazılarla doldurulmuş kağıtlar vardı. Hegel uzun süre önce sessizce bir sandığa gömülmüş durumdaydı. Gömülmüştü ama unutulmuş değildi. Başka insanlar Karl'ın ilgisini çekiyordu. Tüm boş zamanını Fransızlar alıyordu. Özel mülkiyet hakkındaki düşünceleriyle Proton, Desami, Rabe, Leroux, Considerant. Karl'ın hızlı Alman dilinde Fransız notaları da belirmeye başlamıştı. Ticaret özgürlüğü, korumacılık gibi yeni sorunlar uzun süreli bir ilgi odağı oluyordu. Köln'ün sakin bir kenar mahallesinden bir tavan arasından kısık, siyah bir kartalınki kadar keskin gözlerle dünyayı gözlüyordu. İsyankar ve yorulmak bilmeyen bu genç, yeryüzünde artan tüm çelişkilere cevap arıyordu. Kendi ordusuna henüz kavuşamamış, yükselen hareketlerin ve savaşların hedeflerini belirlememiş genç bir liderdi o. Genç hukuk doktorunun şu anda tüm düşünceleri esas olarak gazeteye yönelikti. Oraya gitmeden önce katedralin yanındaki sokakta küçük bir restorana uğradı. Karl sık sık yolda Schlag'ın özenle yıkanmış ağır arabasına rastlıyor ve oraya çağrılıyordu. Hızla yükselen Fritz her zaman atını durdurup Karl'ı yanına mor koltuğa davet ediyordu. Marx karşı çıkmaya çalışıyordu ama boşunaydı. Kabul etmek zorundaydı. Fritz kandırmaya çalışmakta, boş konuşmakta ve kendini övmekte sınır tanımıyordu. Arabasını sadece bir yıl önce cömert Gertruda'nın ısrarları üzerine almıştı. Araba eski model olmasına rağmen henüz oldukça sağlam diyordu Fritz, zevkten dört köşe olurken. Şimdi gençler kendisine ev satın almakla meşguldü. Taşınmaz mal edinmenin zamanı gelmişti. Gençlik bir bakmışsın geçmiş, olgunluk ise ciddi bir mal varlığı ve konfor gerektiriyordu. Schlag favorilerini okşuyordu. Yaşlanıyoruz diyordu Schlag ve şişiniyordu. Marx umursamazca ıslık çalıyordu, bir Ren balıkçısının küçük kızının şarkısının melodisini karıştırarak. İhtiyarlama düşüncesi diye bir şey yoktu onun için, o gençti, enerji doluydu. Fritz boşuna bekliyordu onun cevabını. Gittikçe daha az konuşan, konuşmazken bile alay eden bu adam da kendi kişiliğine karşı en küçük bir ilgi uyandırmak için her türlü aşağılanmayı kabul etmeye hazırdı. Karl'ın nefreti ona hastalık gibi işkence ediyordu. Bu sade giyimli edebiyatçı uzun süreden beri Fritz'te endişeli bir saygı, her an kine dönüşebilecek bir korku uyandırıyordu. Fritz onu tehlikeli ama üstün bir yaratık olarak görüyordu. Onu kıskanıyordu. Önünde sürünmeye, her fırsatta gizlice arkasından konuşmaya hazırdı. Ona benzemeye, jestlerini kapmaya, onun tesadüfen söylediği bir şeyi hatırlamaya çalışıyordu. Garip bir insan bu alaycı, sürekli muhalefet eden Marx diyordu Schlag sık sık karısına. İsyankar, okumuş, hayatı benim kadar iyi tanıyor ama kariyer yapmıyor. Ve biliyor musun neden? Çünkü istemiyor. Kendisi istemiyor. Oysa uçuk değil, salağın teki de değil. Fritz'e öyle geliyordu ki Karl kendisini görüyor, anlıyor ve hiç kimsenin tanımadığı kadar tanıyordu. Bu sinir edici his onu Friedrich Wilhelm Lisesi'nden tanıdığı eski arkadaşına yağ çekmeye, ona sevimli şeyler söylemeye zorluyordu. Karl dostum inan ki diye konuşuyordu Schlag bir yağcılık abidesi olarak. Böyle sıcak bir karakterle, Spinoza'nın zekasıyla, Metternich'in diplomatik taktikleriyle ve Bonaparte'ın cesaretiyle sahip olduğun tüm bu özelliklerle bizim zamanımızda senin yerin bizim sanayicilerin arasında. Sen yönetici veya en azından çağdaş halifelerin veziri olmak için yaratılmışsın. Bir saatlik halifeler diye gülümsüyordu Marx. Sonsuzlukla kıyasladığımız zaman bizim tüm hayatımız bir saat diye cevap veriyordu Schlag buluşundan memnun kalarak. Ufak felsefe. Dinle, 19. yüzyılın halifeleri, bunlar artık sadece Rothschild'ler değil, bunlar Berlin'de İngilizleri bile kıskandıracak bir makine fabrikası kuran Borzik'ler, öyle değil mi? Fabrikatörler, işte gelecek bunların ellerinde. Üstelik biz yüce bir hizmet veriyoruz, demir yolları. Bu sihirli bir değnek. Onun sayesinde 10-20 yıl sonra dünya Almanya'yı tanıyamayacak. Yalancı mütevazılığa gerek yok. Biz cesur insanlarız. Biz Almanya'yı birleştireceğiz. Diyeceksin ki fabrika kurunca zengin olacağız. Evet, ama biz memleketi mutlu edeceğiz. Bu artık Jeremy Bentham'dan. Kral bize taviz verecek. Başka çaresi yok. Karşı çıkmaya bir cesaret etsin bakalım. Anayasamız olacak. Daha ne istiyorsun? Çok daha fazlasını. Yoksullar için iş ve eğitim mi? Köylülere merhamet mi? O da olacak. Bizim fabrikalarımız yoksulları içine çekip doyuracak. Bu doğru, içine çekecek. Ama doyurmayacaklar. Tam tersine yeni yoksullar yaratacaklar. Bizim yanımıza gel Karl. Ben seni kolayca iş dünyasına sokacağım. Göreceksin ne insanlar var o çevrede, ne cesaret var. Savaşçılar, kaplanlar. Sahip olduğun bu yetenekle kaleminle kimlere hizmet etmek istiyorsun bir düşün. Senin beynin bir altın topu. Senin yazıların som altın, hazine. Ama gücünü, sözlerini kim için harcıyorsun? Zavallı köylüler, orman hırsızları için. Fritz nefes nefese kalıyordu. Senin tüm davranışlarından en az anladığım ise köylülerin odun toplamasını niye böyle ateşli bir şekilde savunduğun. Aslında zavallı yarı hayvan olan bu yaratıklar seni niçin bu kadar ilgilendiriyor? Orman sahiplerinin yamyamcı içgüdüleri karşısında vurdum duymaz kalmak bir suçtur. Devlet için mal sahibi de ihtiyaçtan dolayı odun toplayan köylü de eşit haklara sahip diyordu kardeşlerinin arasından. Evet, haksızlığa karşı savaşıyorsun. Don Kişotluk. Mesela Landtag senin için ilgilendiriyor. Landtag eyalet meclisi. Anlıyorum, başarılı bir yazı yazara çok iyi şeyler sağlayabilir. Güçlülerin dikkatini çekecek, yazarın ilerlemesini sağlayacaktır. Bazen daha fazlasını almak için biraz korkutmak gerekiyor. Ama sen ciddi bir şekilde yazıyorsun, kanını döküyorsun, sen bir fanatiksin ve savunduğun şeye içten inanıyorsun. Şaşırtıcı. Sen de her şey biraz daha farklı. Ben de ileri görüşlü bir adamım. Ama inan ki günümüzde para, metelik, sosyalist propagandadan çok daha güçlü bir silah. Az az, usulca, diyor Schlag fısıldayarak, her şeyi başaracağız. Araba katedralin arkasındaki bir sokağa girdi. Öylece hiçbir şey söylemeden ve dalgınlıktan dolayı bir hoşça kal demeyi bile unutan Karl, araba hareket halindekini atladı ve genellikle sabah kahvesini içtiği restorana doğru koştu. Sen çok yabanisin Marx, pişman olacaksın diye arkasından bağırmayı başardı Schlag, yüzü kinden renk atmış bir halde. Karl kahve ve çokça Butterbrot eşliğinde okumaya devam etti. Bir yığın gazeteyi inceledikten sonra elinde bir fincanla kendi masasında bulunmayan dergileri yan masalarda aramaya koştu. Olağanüstü dalgın, düşüncelere dalmış olduğundan kendi mendili sanıp peçeteyi de cebine soktu ve yabancı bir tabaktan bir parça kızarmış ekmek aldı. Bu da çevredeki insanları neşelendirdi. Genelde Marx'ın masasının yanına Rutenberg otururdu. O zaman gazeteler bir yana itilir ve gergin bir konuşma başlardı. Yakın zamana kadar arkadaş olan iki genç arasında eski samimiyet ve neşe yoktu. İkisi de değişmişti. Karl can sıkıntısıyla kaşlarının altından Adolf'un pörsümüş yüzüne bakıyordu. Zeka sermayesini harcıyor, eski düşünce ve kaygılarının faiziyle yaşıyor, ilerlemiyor. Bu da demektir ki geriliyor diye düşünüyordu Karl acımasızca. Adolf'tan daha önce defalarca duyduğu düşünceleri tekrar dinlerken. Nasıl da değişiyor hayat ve zamanın sınavını geçmek ne kadar da zor. Kendini salmış ve zeka yönünden gerilemiş. Radikal ve iyi bir delikanlı olan deliliklerde Karl'ın arkadaşı Neşeli Rutenberg, Ren gazetesinde yönetmen koltuğunun daha ilk sınavında devrimci veya lider değil, yolunu şaşırmış bir öğretmencik, üstelik de tembel olduğunu göstermişti.